Ayrım 14. Ateşte sema durmak. Ali Yıldırım. Sayfa 160. Madımak. Yaşam, can, kurtuluş, yok oluş. Mehtap Yücel anlatıyor. Yangın başladığında otelin 3. katında bulunuyorduk. Dumandan boğulmak üzereydik. İki gruba ayrıldık. Bir grup yukarı katlara çıkmaya başladı. Benim de aralarında bulunduğum grup 1. kata indik. Oradan arkadaki boşluğa geçtik. Birsen Gündüz anlatıyor. Otele yağmur gibi taş yağıyordu. Polisin bizi korumayacağını anlayınca kendi olanaklarımızla otelin koridorlarında barikat oluşturduk. Daha sonra gözü dönmüş katillerden bir grup otelin alt katlarına girdiler. Ellerindeki yanıcı maddeyle binayı ateşe verdiler. Oteldeki kargaşa sırasında ben alt katta kalmıştım. Bu arada abim ve arkadaşlarımın çığlıklarını duydum. Birkaç dakika içinde duman nedeniyle olduğum yere yığıldım. Artık her şeyin bittiğini düşünüyordum. Daha sonra kendimi kaybetmişim. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Yaşadığım bu korkunç olayın izlerini ömrümün sonuna kadar üzerimden atamam. Alev ve duman cehenneminden kurtulmam tam bir mucize. Pir Sultan Sema ekibinden gencecik Birsen yaşadığına inanmıyor. Canları, canı kadar sevdiği abi dumanlarda boğulmuşken. Kamber Çakır, Semah'tan sorumlu, canı gibi, canından daha çok seviyor gençleri. O anlatıyor. Yakma olayı geldi aklıma. Çünkü bizi başka türlü teslim almaları mümkün değildi. Oteli gezdim. 109 ve 110 bizi korur dedim. 109'dan boşluğa çıkılıyor. 110'da ise bir ara var. Üzeri camla kaplı. Duman ateş aşağı yürüdü. İnsanlar 109'a doğru koşuyor. Ben 2. ya da 3. sıradayım. Baktım arkaya çocuklar yok. Geri döndüm. Çocuklara talimat verememiştim. Asuman, Belkıs aşağı diye bağırdım. Diğer insanlar kaçmaya çalışıyor. 110 nolu odanın penceresini kırdım. Bulabildiğim insanları o arka boşluğa atıyorum. Kollarım parça parça kesildi girip çıkarken. Bir ara Murat Gündüz'ü görüp kaybettim. Arkada hiçbir yana çıkılması mümkün olmayan, üzeri camla kaplı aydınlık boşluğu var. Oraya atıyorum. O arada bir seni yakaladım. Çiğdem'i yakaladım, o boşluğa götürdüm. Yangın çıkınca ilk ses yukarı çıkın, çatıya çıkın olmuş. Asuman, Belkıs, 1. kat ile 2. kat arasındaki merdivenlerde kalmışlar, tereddüt içinde. O panik içinde herkes kaçıştı. Ölümleri yaratan bu panik oldu. Ben orada herkesin kaçtığı yerden döndüm. Çünkü çocuklar yoktu. Oradan 110'un boşluğuna 5-6 kişiyi koydum. Ben de bayılmışım. Sıcaktan, ısıdan üstteki cam, aydınlığın camı kırılmış. Kendime geldim. Çiğdem'i, Birsen'i, Gülay'ı uyandırdım. Yanımdaydılar. Orada hayli bir zaman geçmiş. Dışarıdan gelenler oldu. Artık yangın bitmiş. Bağırıyorlar. Neredesiniz diye. Geldiler. Çocukları aldılar, çıkardılar. Yardımcı oldular. Polis ya da itfaiyeciler. Dışarı çıktım. Yoğurt verdiler. Şöyle yap, şuraya gitme diyorlar. Hiç anlayamıyorum. Sonra hastanede açtım gözümü. Kamber Çakır bir seni kurtarıyor. Çiğdem'i, Gülay'ı. Kendi kızını kurtaramıyor. Kızı kadar sevdiği Asuman'ı kurtaramıyor. Bayılmadan inşallah üst katlardadırlar, kurtulmuşlardır diye geçiriyor içinden. Ama dileği gerçekleşmiyor Kamber Çakır'ın. Semahçıları yangından, ateşten kurtaramıyor. Hayır, onlar ateşte sema duruyorlar. Yangından kurtulan iki insan daha var. Aziz Nesin ve Lütfü Kaleli. Sabahtan beri şeriatçı faşistlerin en çok attıkları slogan "Şeytan Aziz, Sivas Aziz'e mezar olacak" oluyor. Fakat faşistlerin bu dileği, bu can alma istekleri gerçekleşmiyor. Aziz Nesin kurtuluyor. Kurtuluşu Lütfü Kaleli anlatıyor. Saat 19.30'dan sonra elektrikler kesiliyor ve karanlıkta kalıyoruz. Bir duman kokusu burunlarımızı yakıyor. Neler oluyor dışarıda? Bizi korumaya soyunmuş gençlerimiz otel önündeki arabaların yakıldığını söylüyorlar. Paniğe kapılıyoruz. O ara Aziz Nesin ilişiyor gözüme. Yanında koruma polisleri yok. Yalnız başına duruyor. Yanına gidiyorum. Koluna girip 4. kata çıkıyoruz. Penceresi dışarı bakmayan bir küçük odaya giriyoruz. Aziz Nesin sandalyeye oturuyor. Ben kapı önüne geçip onun korumalığına soyunuyorum. Silahım ne? İki ince çıta. Çok komik. Aziz Bey'i bununla mı koruyacaksın, diyor hanım arkadaşlardan biri. Fiyakam bozuluyor, elimdeki çıtaları atıyorum. Duman kokusu artıyor. Bir arkadaş aşağıya inmemizi istiyor. Aziz Nesin ile el ele tutuşuyoruz. Önümüzde gençler merdivene doluşuyor. Onlara öncelik veriyoruz. Ancak 80 kişi daracık merdivenlerde hızlı hareket edemiyor. Daha biz merdivenin başındayken gençler geri çekiliyor. Biz de geriye çekilip küçük odaya giriyoruz ve kapıyı kapatıyoruz. Burası biraz daha oksijenli, rahat soluk alabiliyoruz. Ama merdiven koridorunda çığlıklar, koşuşturmalar devam ediyor. Gençlerin çığlıkları yeri göğü inletiyor. Lobiyi yakmışlar. Merdiven boşluğu bir baca gibi duman ve alev taşıyor. Alevler bir ejderhanın dili gibi yalıyor sağa solu. Kara duman kuşatıyor her yanı. Gençlerin çığlıkları bir veya iki dakika sürüyor. Sonra kesiliyor. Bulunduğumuz odanın içi kapı aralıklarından duman alıyor. 5 dakika sonra soluk alışlarımız zorlaşıyor. Aziz Nesin ile küçük odada kıvranıyoruz. Ne yapacağız, diyor Aziz Nesin. Öleceğiz, diyorum. Korkak ölmek istemiyorum, diyor Aziz Nesin. Yatağa uzanmak istiyor. İçim parçalanıyor. Öfkem kalkıyor. Ağlamak istiyorum. İçerideki oksijen iyice azalıyor. Ölümü duyumsuyorum iliklerimde. Soluğum daralıyor. Kapıyı yokluyorum. Isınmış. Cam sıcaktan şekil değiştiriyor. Alevin kızıllığını seçiyorum koridorda. Birden yan odaya geçmek düşüncesi parlıyor belleğimde. Aziz abi, diyorum. Yan odaya geçebilirsek belki kurtulabiliriz. Hemen, diyor Aziz Nesin. El ele tutuşuyoruz. Yanmamak ve boğulmamak için hırkamı başıma doluyorum. Kapıyı açıyorum. Korkunç bir duman ve sıcaklık hücum ediyor üzerimize. Gayri dönüş yok. Dalıyoruz içine. El yordamıyla yan odaya geçip pencereye ulaşıyoruz. Başımı uzatıyorum dışarı. Temiz hava doluyor ciğerlerime. Kendime geliyorum. Ve avazım çıktığı kadar bağırıyorum. İmdat! Durmadan imdat istiyorum. Beni duyan yok. Yangın binayı kuşatmış. Aşağıda bu durumdan zevk alan bir kalabalık Allahu Ekber çığlıkları atıyor. Bu nasıl insanlık? Bu nasıl Müslümanlık? Nihayet beni fark ediyorlar. Çatıya çıkmamı söylüyorlar. Merdivenlerin yandığını söylüyorum. Az ileride gözüme ilişen itfaiye arabasını yanaştırıp bizi kurtarmalarını istiyorum. İsteğim yerine getiriliyor. Merdiven bulunduğumuz pencereye yanaşınca önce Aziz Nesin'i, sonra da kendimi merdivene atıyorum. Çok şükür kurtulduk derken Aziz Nesin'i tanıyan sakallı birisi, sonradan adının Cafer Erçakmak olduğunu öğrendiğim belediye meclis üyesi bağırıyor. Kurtarmayın onu, esas ölecek adam o. Ben karşılık veriyorum. O bir insandır. Meclis üyesi hiddetleniyor. O insan değil, hayvandır. Ölmesi gerek onun. İtfaiyenin kancasını alıyor. Aziz Nesin'in beynini parçalamak için hazırlanıyor. Mahiyetindeki görevler de ondan geri kalmıyor. Birisi Aziz Nesin'in bileğinden tuttuğu gibi aşağı fırlatıyor. Aşağıda salyaları akan kuduz köpekler Aziz Nesin'i parçalamak için kapmak istiyorlar. Ancak Aziz Nesin merdiven basamaklarından birini yakalıyor. Bedeni aşağı sarkarken asılı kalıyor. O haliyle vuruyorlar. Kan içinde kalıyor Aziz Nesin. Çılgınlık bu. Cennet hayaline kapılmış bu çılgınları durdurmak gerek. Polis diyerek feryat ediyorum. Şimdiye dek hiçbir müdahalede bulunmayan ve otelle birlikte 36 insanın yanışını onlarla birlikte seyreden polislerden imdat umuyorum yine de. Başka seçeneğim var mı ki? Ola ki içlerinden birkaç tane insan sütü emmiş çıkar diyorum. Nitekim yanılmıyorum. 2 yiğit çıkıyor. Aziz Nesin'i linç edilmekten kurtarıyorlar. Ben de atlıyorum arabanın üzerinden yere. Aziz Nesin ile aynı anda polis otosuna biniyorum. O ara bir polis hala Aziz Nesin'e yumruk atıyor. Koruyucu meleğimiz komiser o polisi tersliyor, arabanın arkasına itiyor. Ben Aziz Nesin'in başının altına hırkamı koyuyorum. Başından aldığı darbeler derisini parçalamış, kan akıyor. Cumhuriyet Üniversitesi'nin acil servisine yetişiyoruz ve hayata yeniden dönmüş oluyoruz. Sivas Aziz'e mezar olmuyor, kurtuluyor Nesin. Şimdi de Aziz Nesin anlatıyor kurtuluşunu. Lütfü Kaleli beni otelin 2. katında bir odaya çıkardı. Benzin dumanı herhangi bir dumana benzemiyor. Orada kaldık, çırpınıyoruz. Doğrusunu söyleyeyim ki şu aklıma geldi. Hani insan ölürken geçmişi bir film gibi geçer ya, Hayır, öyle bir şey olmadı. Ölümle pençeleşmekten öte bir ilişkim olmadı. Ölürsem dedim, çok biçimsiz ölmeyeyim ama bir yandan da kıvranıyorum. Biçimsizliğe giriyorum tabii. Soluğum kesildi, terliyorum. Sıcak. Her taraf karanlık zaten. Birbirimizi görmüyoruz. Kapıyı bulamıyoruz. Ben zaten kalp hastasıyım. İki ameliyat geçirmişim, inme geçirmişim. Bütün kaygım korkan bir adam biçiminde ölmeyeyim dedim. Ama o da mümkün değil. Kıvranıyorum. Müthiş bir şey zehirli gaz. Lütfi, ölüyoruz abi dedi. Ölüyoruz, öleceğiz. Başka çaremiz yok dedim. Bir dakika daha kalsaydık ikimiz de kesin ölecektik. Ve ölümün en feci biçimiyle ölecektik. Çıkalım, çabuk ölelim dedim. Biz ölmek kalmak düşüncesi olmadan ölüm diye çıktık dışarıya. Ben zor yürüdüm. Bir sürü yerlere takılıyorum. Herhangi bir insan kendi canını kurtarmak için beni bırakabilirdi. Lütfi bırakmadı. Pencereye geldik. Pencere camları kırılmış. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Ne bağırdı bilmiyorum. İmdat diye bir ses. Çok bağırdı. Uzak bir yerden itfaiye arabası geldi. Pencereden dumanlar falan ve arada bir de hava geliyor. Dalga dalga sıcak ve hava geliyor. Denizden burnunuzu çıkarır gibi hava alıyorsunuz. Merdiveni çıkardılar pencereye. Ama benim pencereye çıkacak halim yok. Lütfi beni kaldırdı, merdivene koydu. Merdivenden dura dura inmeye başladım. Aşağıdan yukarıya bir itfaiye eri geliyor. Ben de umdum ki itfaiye eri beni öyle görür, alır kucağına, yardım eder, götürür. Hayır, öyle olmadı. Merdivenin tam orta yerinde itfaiye eri namussuz, alçak diye bana vurmaya başladı. İtfaiye eri kandırılmış bir insandı. O yanlış da olsa bir inanca inanmıştı. O adamın beni öldürmek üzere dövmesi bana o kadar ağır gelmedi. Sonra oradan giderken bir de tekme vurdu. Ben yuvarlandım. Bacaklarımda yaralar var. Bir adam elinde çok büyük sırıkla bana saldırmaya çalışıyor. Sanıyorum polis olan biri onu durdurdu. Başımdan yara aldım. Kan fışkırmaya başladı. Yere düştüm. Yerden sürükleye sürükleye polis otomobiline götürdüler. Polis arabasına binerken yine onlardan birisi beni boyuna yumrukluyordu. Araba hareket etti. Arkamda oturan sivil polis ceketini çıkardı. Benim kan akan başımın altına koydu. Hastaneye götürüldük. Daha sonra bir askeri havaalanına götürüldük. Nesin kurtuluyor. Fakat semahçılar, genç tiyatrocular kurtulamıyor. Ölüyorlar. O ölümleri o anda tüm acı ve sıcaklığıyla yaşayan biri var. İlhan Cem Erseven. İlhan Cem o tarifi imkansız anı tarif ediyor. Akşamın karanlığına elektrik kesilmesi de eklenmişti. Otelin içi karaydı. Kimse kimsenin yüzünü göremiyordu. Ama bu karanlık yine de sizleri ürkütmüyordu. Bekleşiyordunuz ya da bekliyordunuz. Neyi beklediğinizi doğrusu bilmiyordunuz. Belki Devlet-i Ali'yi, belki de Hazreti Ali'yi bekliyordunuz. Hazreti Ali çok uzaklardaydı. Zülfikar'ı çekip düldüle binip carınıza yetişemezdi. Ya Devlet-i Ali? O yakınınızdaydı ama görünürde yoktu. Görünmeye de hiç niyeti yoktu. Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu. Alim ne yatarsın, günlerin geldi. Bilemiyordun ama bedeninde, yüreğinde bu cehennemden kurtulma gibi bir his dalgası vardı. Ya da öyle bir sezi seni diri tutuyordu. Korku kavramı belleğinde yoktu. İkinci kat merdivenlerinin başındaydın. Ön tarafta birinci kat girişinde nasıl bir hareketlenme ya da eylem olduğu bilemedin. Arkalara doğru haydin iniyoruz diye bir haber geldi. Karanlıkta merdivenlerde bir canlanma oldu. Yüzlerini iyice seçemediğin arkadaşlarının, dostlarının, öğrencilerinin yüzlerinde karanlığın görmene izin vermediği bir sevinç dalgası vardı. Bu haber kurtuluyoruz gibi bir umut ışığı yansıtıyordu. Bir muştu verir gibiydi. Sende de bir rahatlık vardı. Oysa böylesi durumlarda beti benzi solacak, korkudan titreyecek birisi olurdun. Ama olmamıştın. Haydi iniyoruz sözü üzerine sen ikinci kata doğru karanlıkta merdiven arasına sıkışarak inenlerin arasından sıyrılıp yürüdün. Oysa senin de çıkışa doğru yürümen gerekirdi. O kadar rahattın ki dur valizimi alayım düşüncesiyle ikinci kattaki odana doğru çıkıyordun. Öyle ya, öndekiler otelin içine haber iletmişlerdi. Polis jandarma sonunda olaya el koydu. Dışarıdaki gürültü dağıttı ki bizi kurtarmaya başladılar diye düşündün. Dipte bulunan odana varmıştın. Valizini almaya fırsat bulamadın. Birden çığlık seslerini duydun. Yanıyoruz, imdat. Olduğun yerde çivilenip kaldın. İçinden sıcak bir dalga yüreğini yalayıp geçti. Ölüm denen şey bedenine mi girmişti? Bir an ne yapacağını bilemedin. Ta ki içeriye boğucu, genzi yakıcı duman girip seni etkileyene dek. İrkildin. Baktın içeriye yoğun bir duman giriyor. Bu arada çığlık sesleri azalmış, duyulmaz olmuştu. Koridora çıkmayı düşündün. Odadan çıkmak olanaksız. Hemen odanın kapısını kapattın. Bu kez duman kapı aralarından içeri girmeye çalışıyordu. Hemen pencereye doğru koştun, camı açtın. Pencere arkaya, iki bina arasında kalan bir boşluğa açılıyordu. Yangın bölgesinden uzaktı. Aşağıda 4-5 insan vardı ve aralarında "Burası ikinci kat, çıkalım, çıkamayız, bir şeyler bulmalı" gibi sözler ettiklerini duydun ve sessizce geri pencereyi kapattın. Korkmuştun. Eyvah, içeri girecekler, katliam yapacaklar diye. Çünkü o kişileri tanımıyordun ve onları dışarıdaki göstericilerden, kundakçılardan, güruhtan birileri diye düşünmüş ve ciddi olarak ölüm sözcüğü usundan geçmişti. Ne yapacağını bilemez durumda odanın ortasında çakılıp kalmıştın. İlk ve ciddi olarak korkuya kapılmış, ölümle randevu saatinin geldiğini düşünmüştün. Paniğe kapılmıştın. Nefesin kesilir gibi olmuş, soluk alıp vermen zorlaşmıştı. Öyle ya, bir yanda kapı kapalı, altından üstünden dumanlar sızarak içeri giriyor, öte yandan pencere de kapalı. İçeride oksijenin yerini büyük oranda karbon monoksit dolduruyordu. Oysa yaşam için en acil gıda oksijendi. Kurtulman için bir şeyler yapman, ölümü yenmen gerekiyordu. Bu arada kapıyı açtın ve açmanla kapatman bir oldu. İçeri büyük bir duman kütlesi girmişti. Öksürmeye başladın. Bilinçsizce banyo lavaboya koştun ve musluğu açıp mendilini ıslatıp ağzına tuttun. Bilmiyordun bu ne derece sağlıklı bir önlem ya da kurtuluş aracıydı. Gittikçe de terliyordun. Odanın içinde şaşkın bir vaziyette dönüp duruyordun. Zehirlenmeye karşı direniyor, zaman kazanmaya çalışıyordun. Direncinin tükendiğini hissetmeye başlamıştın. Birden pencereye gittin ve camı açtın. Biraz önce aşağıda gördüğün kişiler yoktu. Uzun uzun soludun ve en acil yaşamsal gıda olan oksijeni ciğerlerine çektin. Artık rahattın ve biraz olsun kendine gelmiştin. Ya diğerleri? Tekrar kapıya yöneldin. Koridordan iniltiler geliyordu. Dumanın içeri odaya girmesini aldırmaksızın koridora doğru bağırdın. Gelin, bu tarafa doğru gelin, sürünerek gelin. Bunları söylerken bir yandan da zehirli duman yine ciğerlerine giriyordu. Elini duvara tutmuştun ki duvarın sıcaklığını hissettin. Tekrar kapıyı kapatıp pencereye ulaştın ve temiz havayı ciğerlerine çektin. Hemen geri kapıya geldin ve koridora çıktın. Dumanlar arasında ve karanlıkta yürüdün. Ayağın bir şeye takıldı. Hemen eğildin, elinle dokundun. Bu asaftı. Şu karikatürlerinde fetiş olarak hep deve kuşunu kullanan sırt üstü yatıyordu. Yüzünü, sakalını yokladın, salladın. Hiç ses vermedi. Yüzü kahverengine çalıyordu, kavrulmuştu. Yüzünü tokatladın, iyice sarsın. Fakat asafın, deli raporlu güzel kardeşin ses vermiyordu. Hemen yanındakine el attın. Bu da dernek tiyatrosunun genç yönetmeni Muammer'di. Muammer'in de gitmişti. O da ses soluk vermiyordu. Oysa inadına yaşamak isteyen birisiydi. Ve hatta bu adla bir oyun bile yazmıştı. Demek ki inadı ölüm ateşi karşısında yenilmişti. Bu iki güzel insan için yapabileceğim bir şey yoktu kurtarma adına. Biraz yanı başında merdiven tarafında iniltiler duydun. Bu ara dumanın yoğunluğu azalmış, hızı kesilmişti. Hemen doğrulup inilti gelen yana koştun. Karanlıkta yüzünü seçemediğin genç uzun boylu bir can dostunu kollarından sürükleyerek odaya hava alması için çektin ve ta pencere önüne kadar getirip bıraktın. Yine koridora çıkıp bu kez genç bir kız arkadaşını çektin. Bunda da yaşam belirtisi yoktu ama yine de belki kurtulur umuduyla odaya alıp karyolanın üzerine bıraktın. Üçüncü çıkışında yine inilti çıkaran birisine yaklaştın ve duman, alev, sıcaklık ve karanlık içinde düşe kalka onu da içeriye, odaya çektin. Böylece pencereden içeriye dolan temiz havayla kendilerine geleceklerdi. Tekrar kendini oksijenle takviye edip yine koridora çıktın. Biraz uzakta L çizen koridorun köşesinde bir inilti daha duydun. Bu bir kadındı. Hemen eğildin. İniltisi fazlaydı. Dişleri iyice kenetlenmiş, inildeyip duruyordu. Dişlerini ayırmak istedin. bir türlü başaramadın. Ancak sert bir sopa ya da demirle açılabilirdi. Yüzünü seçmeye çalıştın. Tanıdığın kadarıyla büyük cura ustası Nesimi Çimen babanın eşine benziyordu. Onu da sürüklemek istedin. Fakat yanına düşenlerin, ayaklarının, kollarının büklüm oluşları bunu engelledi. Bu arada tekrar öksürmeye, duman yutmaya başlamıştın. Tekrar odaya gelip soluk aldın. İnsanları koridordan içeri çekmeye çalışırken, bu arada gözün merdivenlerdeki halen yanmakta olan alevleri görmüştü. Bir an önce bu ateşin de söndürülmesi gerektiğine inandın. Odaya girip çarşafı çıkarıp lavaboda iyice ısladın ve merdivenlere yönelerek alevin hava akımını kesmeye, söndürmeye çalıştın. İkinci kez çarşaf ıslatma sonunda merdivenlerdeki ateşi söndürmeyi başardın. Tekrar odaya dönerken yan odalardan bir bağırtı duydun. Hemen odaya yöneldin. Bu sırada odada dumandan boğulmuş, üst üste yığılmış arkadaşlarının cesetleriyle karşılaştın. Manzara çok feciydi. Hangi birine nasıl yardım edeceğini bilmiyordun. Ses pencere dışından geliyordu. Hemen pencereye koştun, aşağı baktın. Burası aydınlık denilen boşluktu. Seslerin arasında derneğimiz yönetim kurulu üyesi Kamber Çakır'ın sesini tanıdım. Ses verdin. Fakat bir türlü sesini almakta zorlanıyordu. Sanırım boşluk kuyu gibi yankı yapmış olacak ki ses net ulaşamıyordu ve bu nedenle yüksek sesle bağırmak zorunda kalıyordun. Aşağıda zemin katta sıkışmışlar, telaş içerisinde çıkış ve kurtuluş deliği arıyorlardı. Yanında iki genç kız daha vardı. Sesleri korku ve yılgı taşıyordu. Genç yürekleri bir güvercin ürkekliği ve tavşan korkaklığıyla yırtarcasına çarpıyor gibiydi. Yalvarır gibiydiler. Sana aşağı inmeni söylüyorlardı. Ama inmen neyi değiştirirdi ki? Hemen geri dönüp bir çarşaf buldun ve aşağı sarkıttın. Kızlardan biri zor, güç bela çarşafa tutundu. Fakat yarı yolda gücü tükenmiş olacak ki geri inmek zorunda kaldı. Onlara yardım edememiştin. Çaresizlik içindeydin. Tekrar kendi kaldığın odana döndün ve yeniden hava almak için kafanı pencereden uzattın. Bu sırada yukarıdan, çatıdan sana seslenildiğini duydun. Kafanı kaldırdığında çatıda 5-6 insan gördün. Sana aşağı atlamanı öneriyorlardı. Sen de sanki kurtuluş umudu olarak bunu yerine getirmen gerekmiş gibi koluna çarşafı dolayıp pencerenin en kenarındaki camını kırdın. Aşağı baktın. 2 metreden fazla yükseklikteydi. Atlamayı düşündüğün yer çok solda ve çapraz kalıyordu. Atlamaktan vazgeçtin. Atlasan belki ters ve istenilen biçimde düşemez, yere çakılabilirdin. Bu eylemi düşünürken eline suların damladığını hissettin. İçinden hele ki itfaiye su sıkmaya başladı dedin ve ayrılıp tekrar koridora çıktın. Tekrar yerde kalan cesetlerle uğraşırken içeri polisler girmişti. Sen yerde yatanların nabızlarını yokluyor, kalplerini dinliyor, yaşama ya da kurtulma umudu olanların hemen dışarı taşınmaları talimatını veriyordun. Polisler sanki ölenler insan değil de bir tavuk ölüsüymüş gibi oldukça rahat bir hava içinde gözünün önünde cayır cayır yanan ve dumandan boğulan arkadaşlarına, sema ve tiyatro öğrencilerine yüzlerinde en küçük bir üzüntü duymaksızın, vicdan azabı çekmeksizin taşıyorlardı. Konuşmalarından ve ses tonlarından bu açıkça belirgindi. Kendi kendine olayın şoku içerisinde isteseniz kurtarırdınız diyordun. İkinci katta birkaç kişiyi dışarı taşıdıktan sonra sen de çıkmaya karar verdin ve yangından kül olmuş merdiven parmaklıklarına tutunarak yerle bir olmuş lobinin içinden geçerek otelin dışına çıktın. Kafanı şöyle bir kaldırdığında itfaiyenin su sıktığını, karşında alarm ışıkları yanan polis arabalarını gördün. Hemen önünde bulunan boğulanların taşınması için getirilen polis minibüsüne bindin. Minibüste iki can vardı ama kimlerin olduğunu bilemiyordun. Ağlamak istiyordun. Bir türlü içindeki yanardağ patlamıyordu. Sanki nutkun tutulmuş, basiretin bağlanmış gibiydi. Ara sokaklardan geçerek SSK hastanesine ulaştınız. İçeri girdiğinde acil bölümünde önünde 8-9 ceset vardı. Doktorlar, hemşireler koşuşturup duruyorlardı. İçeri girdiğinde bir hemşireyle bir doktor, Hollandalı dostunuz, misafiriniz Karina'yı muayene ediyorlardı. Hemşirenin X dediğini duydun. Ne anlama geldiğini bilmiyordun. Herhalde yaşıyor anlamına diye algıladın. Seni uzaklaştırdılar. Birkaç dakika sonra geldiğinde Karina yerinde yoktu. Doktorlardan birine sordun. Yukarı yoğun bakıma çıkarıldığını söyledi. acil bölümde dönüp duruyordun. Önünde 8-9 can uzanmış yatıyordu. Bunlara bakıyordun alık alık. Sanki ölmemişler de şakacıktan mı yatıyorlardı? Ya da her şey gerçekti de sen mi kabullenemiyordun onları kaybettiğini? Oysa biraz önce yangının içinden çıkmıştın. Ateşle öpüşmüştünüz. Bu sırada bir doktorun teşhis yaptığını fark ettin. Hatta senden de yardımcı olmanı istediler. Ne yapacağını bilmez, yüreği durmuş, belleği yitmiş, donuklaşmış bir haldeydin. Beyaz örtüyü açtılar. Kavrulmuş, kahverengiye çalan yüzüyle saçları dikleşmiş Nesimi Baba. Kendisini ancak şiirleriyle tanıdığın Behçet Aysan ve yarına en güzel umut taşıyacak olan genç, yetenek dolu Hasret kardeşin yan yana yatıyorlardı. Ölüm adın kalleş olsun demekten başka ne diyebilirdin ki? Ve hemen baş uçlarında derneğiniz Semah ve tiyatro grubundan maviş gözlü Yeşim, üzüm gözlü Belkıs, tıp öğrencisi Murat yan yanaydılar. Yangın katliam 34 canı alarak bitiyor. Alevler ve duman tükeniyor. Yangın kendi kendine sönüyor. Yangın bitiyor. Katillerin istekleri gerçekleşiyor. Ve tüm bunlardan sonra itfaiye araçları gelebiliyor. Polis olay tutanağında kendi kafasına göre bir özet yapıyor. Şöyle: polisin kurduğu barikattan kaçan ve aşan bazı kişiler otelin içine girerek eşyaları dışarı atmaya ve oteli kibrit ve çakmak ile yakmaya çalışmışlar. Bu kişiler de yine güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılmıştır. Saat 19.45 sıralarında barikatı aşan topluluk içerisinden bazı kişiler otelin önünde bulunan 3 adet arabaya yönelerek arabalara hasar verdikten sonra arabalardan bir tanesi ters çevrilmiş, yukarıda bulunan benzin deposu taş ile delinmek suretiyle benzinin sızıntı halinde akması sağlanmış. Yine bazı kişiler bunu yakmak istemişler ancak başaramayınca bidonlarla benzin getirip dökmek istemişlerse de engellenmiş. Bu sefer de kauçuk ve bez paçavralarına sindirilen benzinler uzaktan otelin önüne doğru atılmış. Bunlar benzin sızan otonun hemen yanı başına, otelden atılan koltuklar ve eşyalar yanına düşmesi ve yakılması ile yangın çıkartılmış. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istenmiş. Yangını söndürmeye gelen itfaiyecilerin önüne topluluk içerisindeki bazı kişiler önüne yatarak engellemişler. Yangının büyümesi üzerine güvenlik güçleri havaya ateş etmek suretiyle topluluğu otel önünden uzaklaştırmış, itfaiyelerin gelmeleri sağlanmıştır. Bu arada yanan otelin bir müddet sonra yanan kısımları söndürülerek içeriye girilmiş ve dördüncü katın penceresine merdiven konularak kurtarma işlemine başlanılmış. İçeriden 93 şahıs çıkartılmış. Sonradan bunlardan 35 kişinin ölü olduğu öğrenilmiş. Otelin dördüncü katından saat 20.30 sıralarında Aziz Nesin ve arkadaşı kurtarılmış. Bu kurtarılma esnasında Aziz Nesin merdivenden inmekteyken bir itfaiye eri tarafından süratlice ve haşince çekilmek suretiyle bir harekette bulunulmuş, yere düşmekteyken polisler tarafından tutulmuştur. Bu sırada isminin sonradan Cafer Erçakmak olduğu öğrenilen belediye meclis üyesinin Aziz Nesin'e hücum ederek vurmaya çalıştığı ve telsizli bir belediye mensubunun da telsiziyle yüzüne vurduğu, bu hareketlerinin tekrarının polisler tarafından engellenerek Aziz Nesin polis minibüsüne konulduktan sonra halkın arasından çıkarılarak Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüştür. Polisin olay tutanağına eklediği not ilgi çekicidir. Ölümün neden ve nasıl geldiğine işaret etmektedir. Bu olaylar sırasında saat 14.20'den itibaren devamlı takviye kuvvet istenilmiş ve bilhassa saat 19 civarında ısrarla askeri güçlerin bir an önce olay yerine gelmeleri talep edilmiş. Fakat Tokat Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet olmayan 20 polis ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden 31 polisin haricinde ve Jandarma Alay Komutanlığı'nın 20 kadar kuvvetin dışında hiçbir takviye alınamamıştır. Tugay Komutanlığı'na bağlı kuvvet saat 19.50 civarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT'nin önüne kadar gelmiş ve oradan daha fazla ilerlemeyerek yangına gelen itfaiyenin otel önüne giriş yapmasına kadar burada kalmıştır. Evet, Tugay Komutanlığı'na bağlı kuvvetler PTT'nin önüne kadar gelmişler ve ölüm saatinde orada öylece beklemişlerdir. Çünkü komutan şeriatçı faşistlere söz vermiştir: askerden size bir zarar gelmeyecek. Ölümün K katliamın devletçe nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bir not da Sivas Asayiş Şube Müdürü Mehmet Yıldız'dan. Otel önünde önlem aldık. Ancak saatlerce bekledik. Bize zor kullanma talimatı verilmedi. Bidonla benzin getirdiler. Kaldırım taşlarıyla içeriği sürekli taşlıyorlardı. Arabalar yanınca otel tutuştu. Otel yanmaya başlayınca göstericiler sevinç çığlıkları atıyorlardı. Asker gelmişti ancak arka tarafta duruyordu. İtfaiye gelmiş ancak topluluk araçların geçişine izin vermiyordu. Biz kalabalığa su sıkmalarını istedik. İtfaiyeciler talimat almadan su sıkmayacaklarını söylediler. Biz içeridekileri kurtarmak için cop kullanarak kalabalığı dağıtınca itfaiye otelin önüne yaklaştı. Ancak birisi su sıkarken öteki itfaiye eri vanayı kapatıyordu. Bir süre onlarla uğraştık. Bir itfaiye eri merdivenlerin yarısına kadar çıkarak aşağı inmekte olan Aziz Nesin'i aşağı atmak istedi. Biz Aziz Nesin'i kurtarırken belediye meclis üyesi Cafer Erçakmak bize "Namussuzlar, siz polisi kurtaracağız dediniz. Şimdi o köpeği kurtarıyorsunuz" dedi ve Aziz Nesin'e saldırdı. Biz Aziz Nesin'i arabaya bindirerek kaçırdık. Vali konuşuyor. "Benim askerden beklediğim tek hizmet itfaiye ile birlikte grubun arasından koridor açıp otele ulaşmaktı. Ama bunu yapmadı. İtfaiyeye su sıkması için emir verdim. İtfaiye gitmemiş. İtfaiye suyu sıkmamış. Belediye başkanı beni aradı. Sayın vali, şimdi suyu sıktırırsak grup belki ileride yağma yapar, dükkanları yakar. O zaman susuz kalırız" dedi. Ben kararımda direndim. Fakat emir yerine gelmedi. Ne istediğim kuvvet geliyor ne de başka bir şey. Katliamdan sonra ancak kuvvet kente ulaşıyor. Ben 18'de yardım istiyorum. Bana vurucu bir güç gelmiş olsaydı ben oteli korurdum. İtfaiye ancak yangın oteli sardıktan sonra kalabalığı yarabildi. İtfaiye önce Aziz Nesin'i kurtarmış. Tabii Aziz Nesin olduğunu bilmeden. Otelin içindekiler kendi canlarını bırakmışlar. Aziz Nesin'i itfaiye merdivenine ulaştırmışlar. Aziz Nesin'i kaçırdık. Şu ortaya çıkıyor ki generalden itfaiye erine dek görevliler oteldeki insanların katlinde pay sahibi oluyorlar. Polisin telsiz kayıtlarına katliam dakikası dakikasına işleniyor. Bir utanç belgesi olarak. 2-7-1993 günü saat 19'da elektriklerin kesilmesinden sonra haber merkezi bant kaydı durmuş ve haber merkezi devir teslim rapor defterinin 163. sayfa ve müteakip sayfaların sureti aynen aşağıya çıkarılmıştır. Saat 19.59.26 Merkez Kayseri'den gelen kuvvetle vilayet önündeyiz. Saat 19.54.61 Merkez heykeli yakıp sürükleyerek meydana götürüyorlar. Saat 19.05.33.10 Merkez 32.10 Tugay'dan kuvvet gönderin. Biz zor durumdayız. Saat 19.05.38.30 Merkez Madımak Oteli'ne 5-10 kişilik kuvvet gönderdik. Saat 19.05.54.10 Merkez malum yere görevli gönderiyorum. Saat 19.05.54.10 Merkez meydandan trafikçilerle Madımak Oteli'ne seyir halindeyim. Saat 19.05.62.18 62.49 10 kişilik kuvvetle seyir halindeyiz. Saat 19.05.54.10 Merkez zor kullanabiliriz. 33.10'un emirleri var. Saat 19.05.33.10'un emirleri cop kullanabilirsiniz. Saat 19.05.33.10 Merkez vilayet önündeki kuvvet arkaya gelsin. Saat 19.05.69.10 Merkez 33.10'un emirleri anlaşıldı. Saat 19.05.32.10-33.10 Otele 5 metre mesafe kaldı. Topluluk kontrolden çıktı. Acele kuvvet gönderin. Saat 19.05.41.13 Merkez çok iş hanı çatısından aşağı taş atıyorlar. Saat 19.05 Merkez 68.50 Acele bahse konu yere kuvvet gönderin. Saat 19.05.33.10 Merkez itfaiye söyleyin buraya gelsin. Tazikli su sıksın. Saat 19.05.33.10 Merkez kalabalığa zor kullanarak su sıktırın. Saat 19.05.37.16 Merkez 53.60 Müdürüm kalpten rahatsızlandı. numuneye kaldırıldı. Saat 19.05. Merkez 45.30. Yanımdan ayrılmayın. 32.10'la görüşüldü. İtfaiye emir verecekler. Saat 19.40. 45.30 merkez. İtfaiye araçları buradan ayrıldı. Bilginiz olsun. Saat 19.45. Elektrikler kesildi. Saat 19.45. 38.30 merkez. Otelin içine girdiler. Saat 19.45. 38.30 ve 33.40. Telsizden cevap alamıyoruz. Saat 19.45. 33.10 merkez. Kalabalık kontrolden çıktı. Otel önünde otolar yanıyor. Saat 19.45. Merkez 32.10, 33.40 bildirir. Kalabalık kontrolden çıktı. İtfaiyeler arka tarafa gitti. Saat 19.45. 32.10 merkez. Belediye başkanına talimat verdiler. Saat 19.50. 33.10 merkez. 32.10 asker yetişmezse burası harap olur. Saat 19.50. 32.10 dayan müdür bey, dayan. Tugay'dan asker gelecek. Şimdi buradan geçti. Asker geliyor, bilginiz olsun. Saat 19.50. 54.12 merkez. İtfaiye çalışamıyor. Vatandaşlar müdahale ediyor. Saat 19.50. 45.20 merkez. İtfaiye gidemeyeceğini söylüyor. Saat 19.50. 33.10 merkez. Olaylar çığırdan çıktı. Müdahale edemiyoruz. Yangın otelin içine dışına dağıldı. Saat 19.50. 32.20 merkez. 32.10'a konuyu bildiriyorum. Saat 19.50. 58.50 merkez. Madımak Oteli önünde ve içinde yangın var. İçinde görevliler var. Dışarı çıksınlar. Saat 19.50. 45.30 merkez. Eski Belediye Sokak, Afyon Sokak. Kalabalıktan itfaiyeler giremiyor. Saat 19.50. Merkez 38.30. Bulunduğunuz yerden çıkın dışarı. Yangın var. Saat 19.50. 38.30. Merkez. Çıkamıyoruz dışarı. Bilginiz olsun. Saat 19.50. 33.20. Merkez Madımak Oteli'nde son durum nedir? Saat 20. Madımak'tan yanıt yok. 38.30 Komiser Mehmet'in kodu. 32.10 Valinin. 33.10 Sivas Emniyet Müdürü kodu. Yangın sönüyor. Genç ölüler çıkarılıyor otelden. Başbakan açıklıyor. Otelin çevresindeki vatandaşlara bir zarar gelmemiştir. Katiller katliamlarını gerçekleştiriyor. Ve katillerin burnunun kanamadığını açıklıyor başbakan. General söz veriyor. Bizden size zarar gelmeyecek. Ve nihayet Sivas Emniyet Müdürü Doğukan Özer açıklıyor. Göstericileri sakinleştirmek için defalarca sakallarından öptüm. Katliamın nasıl olduğunu bunlardan daha net açıklayacak söz olabilir mi? 14. ayrımın sonu. Sayfa 175.